Dokuzuncu dizin, sayfa 258. 16. bölüm. Demokrasi denilen yağmacı liderler oligarşisinden dinci oligarşiye doğru. Sevgili okurlarım, kitaba özürlü demokrasimizin trajikomik çelişkilerini vurgulayarak başlamış, çok partili rejimin nasıl dışa bağımlı bir yağmacı ve liderler oligarşisi düzenine dönüştüğünü göstermeye çalışmıştım. Buraya kadar anlatmaya çalıştığım süreçler içinde bu özürlerin giderildiği ideal bir rejim yerine demokrasimiz bir dinci oligarşiye kaydırılıyor. Şimdi biraz bu kaydırma operasyonu üzerinde durmak istiyorum. Önce hemen belirtmeliyim ki bu bölümdeki irdelemelerim İslam dinine veya Müslümanlara ya da dindarlara, müminlere yönelik değildir. Tam tersine gerçek müminleri de rahatsız eden mukaddes dini değerlerimizin siyasete alet edilmesini anlatmaya çalıştığım bir bölüm olacak bu. Buraya dek pek çok kez yinelediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti Bağımsızlık Savaşı ile kuruldu. Muzaffer Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve birkaç arkadaşı, ki bunların arasında komutanlar İsmet İnönü hariç, yer almıyordu. Cumhuriyeti saltanata ve hilafete karşı kurmuştu. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nde cumhuriyet ile demokrasi birbirinden ayrılamaz iki hedef, birbirinin olmazsa olmaz ön koşuludur. Saltanat ve hilafet bir din, tarım devleti olan Osmanlı İmparatorluğu'nun oligarşik yapısını belirliyordu. Osman Bey'in kurduğu devlet toprak ağaları, asiller sınıfı içinde tek bir ailenin egemenliğine dayanıyordu. Ailenin bu egemenliği İslam ideolojisiyle bütünleşmiş Osmanlı oligarşisinin harcı olmuştu. Devşirme sistemi, sadrazamlar, vezirler ve tabii yeniçeriler devlet oligarşisinin Osmanlı ailesine tehdit oluşturmadan devamı için kullanılmış dahiyane bir düzendi. Osmanlı'nın dehası tımar sisteminde de kendini göstermiş, öteki toprak ağalarının gelişmesini ve Osmanlı ailesine tehdit oluşturmasını önlemek için toprak mülkiyetini devlete, Osmanlı ailesine mal etmişti. Osmanlı İmparatorluğu'nun bu ideal oligarşisi tarihsel açıdan eleştirilecek değil, övülecek, hatta hayran olunacak bir nitelik taşır. İstanbul'un fethinden sonra zorlanan Batı'nın Amerika'yı keşfiyle başlayan endüstri devrimi, bu devrimin tetiklediği teknolojik ve siyasal gelişmeler ve özellikle milliyetçilik akımları Osmanlı'nın bu ideal oligarşik yapısını yavaş yavaş bozdu, yozlaştırdı, güçsüzleştirdi ve sonunda imparatorluğu çökertti. Mustafa Kemal Atatürk'ün dehası yalnız kazandığı bağımsızlık savaşında değil, belki de daha belirgin bir biçimde aşağıdan yukarı oluşamayan çağdaşlaşmayı, yukarıdan aşağı, cumhuriyet ekseninde, demokrasiyi amaçlayan bir yapıda planlamış ve gerçekleştirmiş olmasında ortaya çıkar. Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'nün cumhuriyeti kurarken hedefleri hiç kuşkusuz demokrasiydi. Ama ne yazık ki demokrasi gökten zembille inmiyor, cumhuriyetçi bir anayasa yapmakla ve çağdaş yasalar kabul etmekle de hemen uygulamaya konamıyor. Toplumun çağdaş demokrasiyi özümlemesi uzun bir süreç. Önce Atatürk devrimlerinin, aydınlanmanın gerçekleştirildiği tek parti dönemi. Sonra Demokrat Parti'nin, ne yazık ki, çoğunluk diktatörlüğüyle yozlaştırdığı bir çok partili dönem. En sonunda da bir askeri darbe ve bunun sonucunda çağdaş, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devlet yapısını öngören 1961 Anayasası. Burada toplumun gelişmişlik düzeyi ve çok partili düzene geçtikten sonra iktidara gelen politikacıların niteliksizliği ile ilgili çok acı bir gerçeğe tekrar dikkati çekmek istiyorum. Evet, 1923'te kurulan Cumhuriyet gerekse sosyal refah devletini öngören 1961 Anayasası, toplumsal baskılar sonucu aşağıdan yukarı değil, yukarıdan aşağı gerçekleşmiştir. Tabii Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının başka seçeneği yoktu. Fakat İsmet İnönü için aynı şeyi söylemek olanaklı değil. O isteseydi tek parti yönetimini ölene kadar sürdürebilirdi. Atatürk devrimlerini çok partili demokrasiyle tanımlamak isteyen İnönü bu düzene kendi isteğiyle geçti. Üstelik de bu kararında yalnız bir liderdi. Partisinin pek çok kurmayı, yeni rejimin temellerini yeterince sağlamlaştırılamadığı ve bu geçişin erken olduğu görüşündeydi. Ama hem Sovyet tehditlerinden korkan hem de İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan yeni dünya düzeninde bu tehditlerden dolayı Batı'ya katılmaya karar veren İnönü, Atatürk'ün çağdaş ülke olma idealini çok partili demokratik düzenle tamamlamak istedi. Türkiye'deki çok partili demokrasiye geçişte Amerika'nın etkisi genellikle abartılır. Amerika için Türkiye'nin demokratik olması değil, kendi müttefiki olması önemliydi. O dönemde ABD, örneğin Franco gibi, Salazar gibi diktatörlerle çok rahat bir ittifak ilişkisi kurabilmişti. Üstelik Portekiz NATO'nun kurucu üyesi de oldu. Bilindiği gibi ABD hem genellikle hem de özellikle o dönemde demokrasiye değil, antikomünist yaklaşıma ve kendisine verilen desteğe daha çok önem veren bir dış politika sahibiydi. Sonuç olarak İsmet İnönü tek parti yapısıyla ve milli şef kimliğiyle hem Batı ittifakına katılabilir hem de ömür boyu hüküm sürebilirdi. Ama Atatürk'ün çağdaşlaşma idealine yürekten bağlı olduğu ve tarihe demokrasiyi kuran lider olarak geçmek istediği, bu atılımı kendisinin tarihsel bir görevi olarak algıladığı için çok partili düzene geçti. Bu projenin başarısızlığı seçimle iktidara gelen Demokrat Parti'nin ülkeyi demokratikleştirmek yolunda değil, iktidarını sağlamlaştırmak için diktatörleştirme çizgisinde uygulamalar yapmasından doğdu. Tabii demokrasi sayesinde iktidara gelen bir partinin demokrasiyi sınırlayan ve kısıtlayan hukuk dışı uygulamaları büyük bir bunalım doğurdu ve sonunda asker müdahale etti. Sevgili okurlarım, burada bu konuda daha derinliğine çözümlemeler yapmak, Demokrat Parti'nin bu hatasının nedenleri üzerinde uzun uzun durmak istemiyorum. Çünkü hem 21. yüzyılda Türkiye hem de tarihimizle yüzleşmek adlı çalışmalarımda bu konuyu yeterince derinliğine irdeledim. Ama en azından Demokrat Parti'nin kendisini iktidara taşıyan çok partili rejimin için geliştirmediğinin, tam tersine onu çoğunluğun diktatörlüğüne kaydırdığını nedenlerini bir özet olarak anımsatmak istiyorum. 1. Bütün DP kurucuları ve yöneticileri tek parti dönemi siyasetinden ve uygulamalarından geliyordu. Bu uygulamalar içinde yetişmişlerdi, demokratik ilkeleri yeterince benimsememişlerdi. 2. Toplumsal sınıflar, özellikle de işçi sınıfı yeterince gelişmemişti. İktidara demokrasi adına baskı yapacak bir sınıfsal güç yoktu. 3. Halk, din, tarım toplumunun kurallarından, alışkanlıklarından kurtulamamış, demokrasi açısından temel hak ve özgürlükler anlamında yeterince bilinçlenememişti. 4. Soğuk Savaş'ın antikomünist ideolojisi ve Amerika'nın etkisi Türkiye'deki rejimi gerçek demokrasiye doğru değil, çoğunluğun baskısına yol açan dinci ve milliyetçi ideolojilere doğru yönlendiriyordu. 5. Parti içi demokrasi sınırlıydı, liderler oligarşisi dışa vurulan parti içi muhalefeti bastıracak kadar etkili ve güçlüydü. Bu uzun ve acılı süreçlerden sonra ancak 1961 anayasasıyla kurulabilen gerçek ve çağdaş cumhuriyetçi demokrasi dönemi Türkiye'de zar zor 10 yıl kadar, o da 1965'ten sonra yine yozlaşarak sürebildi. 1961 anayasasıyla nihayet uygulamaya sokulabilen bu dönem yine toplumun demokrasiyi yeterince özümleyememiş olmasından dolayı dış dinamiğin de etkisiyle 12 Mart 1971 askeri darbesiyle son buldu. Askerlerin getirdiği çağdaş ve özgür düzeni yine askerler sonlandırmıştı. Soğuk Savaş kendisine uyum sağlamayan 1961 rejiminden intikamını alıyordu. Anayasaya yapılan bu müdahale de yeterli olmayacak. 12 Eylül 1980 darbesiyle ülke iyice dinci milliyetçi çizgiye çekilerek bugünkü dinci oligarşiye kayışın taşları döşenecekti. Osmanlı oligarşisine karşı kurulan cumhuriyetin temelleri ancak 1925-1945 arasındaki 22 yıllık çok kısa bir dönemde atılabilmişti. Çünkü 1945'ten sonra başlayan Soğuk Savaş bağlamındaki antikomünizm, cumhuriyetçi demokrasinin gelişmek için attığı her adımı ve tabii burada çok partili düzeni kendi oligarşik yapısını oluşturmak için din, sermaye ve nihayet dinci sermaye bağlamında yozlaştırmaya başlamıştı. Dinci oligarşinin tohumları cumhuriyetçi demokrasinin çok partili rejimle gelişmeye çalıştığı 1945 yılından itibaren atılmaya başlandı. Birbirinin devamı olan Menderes, Demirel, Evren ve Özal'ın oluşturduğu çizgide dinci oligarşi oluşumlarının hem siyaseti hem eğitimi hem sermayesi hem ideolojisi hem entelektüel desteği sadece iç dinamikle değil, Soğuk Savaş ve sonradan onun yerini alan küreselleşme bağlamındaki dış dinamikle de gelişti. 2002 seçimlerinde iyice hızlandı. AKP'nin 2007 seçimlerinde yeniden ve daha büyük bir oy oranıyla iktidara gelmesini, milli görüşten gelen bir AKP'li politikacının Amerikan karşıtı İslamcılıktan ılımlı İslamcılığa geçmiş olan Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı seçilmesi izledi. Böylece 2007 dinci oligarşinin hem de demokrasi adına kurumlaşma aşamasına geçişi hızlandırdığı yıl oldu. 2007 yılında Türkiye fotoğrafı. Biraz aşağıda daha ayrıntılı bir biçimde açıklamaya çalışacağım diyalektik süreçler sonunda nasıl bir Türkiye ortaya çıkmıştı. Dinci oligarşiyi neredeyse kurumlaşma aşamasına getiren yapı neydi? Hem bu yapıyı hem de bu yapının taşıdığı tehlike ve tehditleri bugünlerde yayınlanan iki haberle saptamak olanağı var. Türkiye'nin 18 Ağustos 2007'deki durumu bu tarihteki iki gazetenin manşetinde bütün çıplaklığıyla görünüyor. Aynı tarihli Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinin manşetlerini ard arda okuduğunuz zaman ülkemizdeki durumun ne derece vahim ve ciddi olduğunu hemen anlıyorsunuz. Milliyet'in manşeti, yeni merkezde mayo günah. Türkiye'nin en birikimli ve en dürüst bilim insanlarından biri olan Profesör Yılmaz Esmer'in yaptığı bir araştırmanın sonuçları. Manşette merkez sözcüğü tırnak içine alınmış. Böylece AKP'nin merkez tanımının ve siyasal merkezi temsil ettiği görüşünün tartışmalı niteliğine dikkat çekilmiş. 56 ilde 1398 seçmen üzerinde yapılmış bir araştırma. Çarpıcı sonuçlar şöyle. Seçimde AKP'ye oy verenlerin %83'ü bir kadının plajda havuzda mayoyla dolaşması günah diyor. Bu oran MHP seçmeninde %63. AKP'li seçmenlerin %59'u, MHP'li seçmenlerin %46'sı, CHP'lilerin %15'i yaşadığımız dünyayı ve evreni anlamak için din kitaplarının bilim kitaplarından daha önemli olduğunu düşünüyor. AKP'lilerin %47'si, MHP'lilerin %28'i, CHP'lilerin %10'u din işleriyle dünya işleri birbirinden kesinlikle ayrılamaz diyor. AKP'lilerin %53'ü, MHP'lilerin %30'u, CHP'lilerin %12'si Ramazan'da lokantalar kapalı kalmalı diyor. Araştırmada halkın gittikçe nitelik değiştirdiğine ilişkin daha pek çok çarpıcı sonuç var. Bütün sonuçlar toplumun eğitim ve siyaset yoluyla dinci çizgide yeniden üretildiğini, çok partili rejim adı verilen yağmacı liderler oligarşisinin dinci oligarşiye dönüşme sürecinin hangi aşamaya geldiğini açıkça belirtiyor. Cumhuriyet gazetesinin aynı günkü manşeti yavaş yavaş gelirler. Üst manşet ise ülkesinden kaçmak zorunda kalan Kazai, İran'da mollalarda ılımlı olarak gösteriliyordu biçiminde. Brüksel muhabirimiz yetenekli gazeteci Elçin Poyrazlar'ın yaptığı bir röportaj. Doktor Kosro Kazai, Brüksel'de Zerdüştlük Çalışmaları Avrupa Merkezi Direktörü. İran'daki İslami devrim sonrası ülkesinden ayrılmak zorunda kalmış. Ülkesindeki dinci oligarşi ile mücadele eden bir bilim insanı. Devrimden sonra İran'dan kaçıp rejimle mücadeleye girişmiş ve annesiyle babası bu mücadele sırasında vahşice katledilmiş. Türkiye'ye İslami rejimin bir devrimle değil yavaş yavaş geleceğini belirtiyor. İran'daki yönetimin İslami rejimi ihraç etmek kararında olduğunu anımsatan Kazai şunları söylüyor. Dini bir rejime sosyalizmle, kapitalizmle ya da liberalizmle karşı koyamazsınız. Çünkü İslami rejim içindeki unsurlara karşı demokratik bir tartışmaya açık olmamasından ötürü siyasi araçlarla savaşmanız mümkün değildir. Önümüzdeki dönemde sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da siyasal İslam'ın güçleneceğini öngören Kazai şöyle devam ediyor. Türklerin ülkelerinin gerçekleriyle yüzleşmesi ve demokrasi yönünde harekete geçmesi gerekli. Türkiye'deki akıllı insanlar dayatmaları reddedip Türk toplumunun ne olması gerektiğini görerek tehlikeye karşı birleşme yoluna gidebilirler. Son zamanlarda Şerif Mardin'in dikkati çekmesi üzerine birçok yazarın yeni keşfettiği, sosyal psikolojinin en eski kavramlarından biri olan grup baskısını anlatan mahalle baskısı, mahalle İslamı terimleri işte böyle bir şey. Yasa çıkarıp kimsenin başını zorla örttürmeye gerek yok. Dinci oligarşi oluşumlarının güçlendirdiği mahalle baskısı zaten bu işi görecek. Haremlik selamlık uygulamaları içinde yasaya, yönetmeliğe gerek yok. Mahalle baskısı bunu da çözecek. Dinci oligarşi oluşumları daha 1980'lerde ilan ettiği gibi yasalar çıkararak değil din baskısıyla demokratik bir devleti totaliter bir yapıya dönüştürüyor. Kazai bunun mekanizmasını İran deneyimine dayalı olarak son derece açık seçik bir biçimde ifade ediyor. Yılmaz Esmer'in araştırması ise bu mahalle baskısının hangi değerler üzerinde yükseldiğini anlatıyor. İkinci Cumhuriyet'in birinci Cumhurbaşkanı mı? Amerikancı ve İslamcı ünlü şair Necip Fazıl Kısaküre'nin hayranı olan Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçildiği haberini veren Hürriyet'te Ertuğrul Özkök yazdığı yazıda Gül için yarı şaka yarı ciddi bir ifadeyle ikinci Cumhuriyet'in birinci Cumhurbaşkanı diyordu. Biliyorsunuz ikinci Cumhuriyet terimi Atatürk devrimlerinden temizlenmiş, siyasal İslam'a ve bir ölçüde etnik ayrımcılığa dayalı Türkiye Cumhuriyeti anlamına geliyor dinci oligarşinin ve ona destek verenlerin sözlüğünde. Özkök'ün bu benzetmesi gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni bir rejimin mi başladığını, artık demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinin yerine dinci oligarşinin mi geçtiğini sorguluyordu. Cumhurbaşkanı seçimiyle dinci oligarşi oluşumları, hükümetin denetimindeki merkezi yönetim ve yerel yönetimlerle birlikte Çankaya'nın yetki alanındaki öteki devlet kurumlarının da yönlendirme olanağını yakalamış görünüyor. The New York Times gazetesi ise Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesini 84 yıllık laik sistemin kırılışı olarak yorumluyordu. Tabii işin bir de simgesel tarafı var. Siyasal İslam'ın simgesi olan bu nedenle kamu alanından yasaklanmış ve bu yasaklama kararı Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da onaylanmış olan türban, kamunun en yüksek makamına çıkıyordu. Böylece halk isterse tabii layıklık elden gidecek. Devlet layık olur, birey layık olamaz diyen bir başbakana ilave olarak İngiliz basınına verdiği demeç Türk gazetelerine de manşet olan "Cumhuriyetin sonu gelmiştir, layık düzen başarısız olmuştur, onu kesinlikle değiştirmek istiyoruz" diyen bir de cumhurbaşkanımız oldu. Nitekim Gül Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez verdiği demeçte laikliği kamu alanının inançlardan arındırılması ilkesinden saptırarak farklı hayat tarzları için özgürleştirici bir model olarak tarif etmiş ve hiç vakit kaybetmeden demokratik ve laik sistemle hesaplaşmaya niyetli olduğunu bir kez daha ifade etmiştir. Laikliğin tanımı özellikleri gibi konuları merak edenler Demokrasi ve Laiklik adlı kitabıma bakabilirler. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı tarihsel ve siyasal bakımdan tarikatlar bağlamında ne ifade ediyor? Sayfa 268. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı oluşunun dinci oligarşi oluşumları açısından taşıdığı önemi değerli tarihçi Murat Bardakçı 31 Ağustos günü Cumhuriyet Gazetesi'nde açıkladı. Bugünkü siyasal manzara Nakşi doktrininin 600 yıl sonra gelen zaferidir. 22 Temmuz seçimlerinin ve seçimlerden sonra Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığına gelmesinin üzerinde pek fazla durulmamış olan en önemli sonuçlarından biri, 6 asırdır var olan ve Türkiye'de imparatorluk döneminden başlayarak son 200 yıldan bu yana iktidar mücadelesi sürdüren bir hareketin, Nakşibendiliğin bu mücadeleyi kazanarak devlete, ordu dışında resmen hakim olmasıdır. 1389'da Buhara'nın köylerinden Kasr-ı Arifan'da doğan bir Türk olan Muhammed Bahaüddin Şah-ı Nakşibend'in Orta Asya'da kurduğu Nakşibendilik aslında tam bir Türk tarikatıydı ve Araplıkla Arap gelenekleriyle bir ilişkisi yoktu. Orta Asya'da başlayıp filizlenen bu düşünce sistemi zamanla Orta Doğu ile Anadolu'yu da etkiledi. Ama yaklaşık 500 yıl boyunca bir tasavvuf sistemi olarak kaldı ve siyasal alanda faaliyet göstermedi. Varlığını halk arasında ve kendine mahsus ritüellerle devam ettirdi. Nakşibendiliğin siyasal zemine kayması 1770'lerin sonuna doğru Süleymaniye'de doğup Bağdat'ta ve Hindistan'da okuyan Mevlana Halid'in kurduğu ve Nakşibendiliğin bir branşı olan Halidiye kolunun çabalarıyla başladı. Halidilik Şam'a yerleşen ve ahirete yönelik ibadetlerin yanı sıra dünyevi hayatın ve iktidarın da kontrol altında tutulmasını öngören Mevlana Halid'in dört bir yana gönderdiği halifelerinin faaliyetleri sayesinde hemen her kesimden müride sahip oldu. Müritler arasında önde gelen bazı devlet adamları da vardı. Halidiliğin dünyevi iktidarı da elde etme amacı güttüğünü ilk önce zamanın hükümdarı II. Mahmud fark etti. Başkent İstanbul'da tarikatı yaymaya çalışan Halidiler sıkı bir kontrol altına alındılar ve daha sonra Mevlana Halid'in gönderdiği halifelerle birlikte başkentten sınır dışı edilerek Şam'a geri yollandılar. Nakşi Halidi hareketin güç kazanma mücadelesi 2. Mahmud'un aldığı bu tedbirlere rağmen Cumhuriyet dönemine kadar durmadan devam etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 30 Kasım 1925'te kabul ettiği 677 sayılı kanunla tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra tarikatlar şeyhlerin veya önde gelen müritlerin evlerine yahut temin edilen başka mekanlara taşındılar. Bir anlamda yer altına indiler ve faaliyetlerinde hiçbir değişiklik olmadı. Devlet ise tarikatlara karşı iki farklı uygulamada bulundu. Hemen bütün tarikatlar gözetim altına tutuldu. Bu arada birçoğunun faaliyetine göz bile yumuldu. Hatta bazılarına kültürel kimliklerinden dolayı destek bile verildi. Ama sadece tek bir tarikat, Nakşibendilik ve özellikle de Halidiye kolu sıkı bir takibe uğradı. Zira diğer tarikatların aksine dünyevi iktidara yani devlete iktidar rakibi olan tek tarikat Nakşi Halidi doktrindi. Osmanlı'nın yanı sıra Cumhuriyet döneminde de devletle çatışmaya giren dini grupların hemen tamamı Nakşi doktrininden kaynaklanan görüşlere mensuptu. Devrim yıllarında şapkaya karşı başlayan hareketin 1930'daki Menemen olayının, Doğu ve Güneydoğu'daki birçok ayaklanmanın ve Türkçe ezana karşı başkaldırıların liderleri hep Nakşi Halidi idiler. Günümüzde modern versiyonlarının giderek güç kazandığı Said-i Nursi'nin Nurculuk hareketi de temelinde Nakşi doktrine dayanıyordu. AKP kadrolarının yetiştiği yer olan MNP, MSP ve RP oluşumlarının temeli de Nakşi düşünce sistemidir. Dolayısıyla AKP'nin 22 Temmuz seçimleri sonucunda elde ettiği başarı, Nakşibendiliğin Türkiye'de 200 yıldan fazla bir zamandan bu yana devam eden mücadelesini, iktidarı elde ederek sonuçlandırması, diğer bir anlamla da Nakşi Halidi doktrinin zaferidir. Bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Nakşibendilik ile hatta herhangi bir tarikatla bağlantısı bulunmuyor yahut bilinmiyor. Ancak yetiştiği çevrede Nakşi etkisi her zaman vardı. Ve unutmayalım, Gül'ün düşünce yapısının oluşmasında önemli etkisi olan Büyük Doğu Hareketi'nin lideri Necip Fazıl Kısakürek, Nakşi Halidi Hareketi'nin önemli şeyhlerinden birinin, Arvas Seyyidleri olarak bilinen aileye mensup olan Abdülhakim Arvasi'nin önde gelen müritlerindendi. Sözünü ettiğim Zafer, Nakşi cemaatlere mensup isimlerden oluşan bir iktidarın, o çevrelere muhalif olmayan bir ismi Cumhurbaşkanlığına seçmesiyle daha da güçlenmiştir. Bu Nakşibendiliğin kurucusu Bahaüddin Şah-ı Nakşibend'in rüyasının 600, Halidiye kolunu kuran Mevlana Halid'in vasiyetinin de tam 180 yıl sonra gerçek olması demektir. Sevgili okurlarım, değerli tarihçi Murat Bardakçı'nın makalesinden şunu anlıyoruz. Osmanlı'nın bile kendini koruduğu Nakşibendiliğin siyasal egemenlik sevdasından laik ve demokratik cumhuriyet kendini koruyamamıştır. Tarihte Nakşiler siyasal olarak önce İngiltere'ye yakın durmuşlar, sonra da Amerika'nın etkisine girmişlerdir. Nakşibendi şeyhlerinin yakın tarihte oynadığı rolleri ve isimlerini İlhan Selçuk İskele Sancak adlı kitabının 148. sayfasında şu satırlarla vurguluyor. Nakşi Derviş Vahdeti, 31 Mart vakasının kahramanı. Nakşi Şeyh Said, 1925'te ünlü isyanın lideri. Nakşi Saidi Nursi, pek meşhur Fethullah Gülen'in ve Zaman Gazetesi'nin şeyhi. Nakşi Fethullah Gülen, Amerika'da yaşayan Gülen 2 Temmuz seçiminden sonra tam sayfa reklamda AKP'nin zaferini kutladı. İşte önemli Nakşibendiler ve liderlik ettikleri hareketler bunlar. 2007 Türkiye'sinde iktidar sahipleri bu gelenekten geliyor. Bu ne biçim laikliktir? Bu ne biçim demokrasidir? Bu ne biçim cumhuriyettir? Günümüz açısından iki değerlendirme. Yukarıdaki soruların yanıtlarını 31 Ağustos tarihinde ünlü şairimiz Özdemir İnce'nin Hürriyet'te yazdığı makaleden bir bölüme bakarak vermeye çalışalım. İnce, 2. Cumhuriyet eşittir ılımlı İslam Devleti başlıklı yazısının Demokrasisiz Cumhuriyet ana başlıklı son bölümünde çarpıcı gözlemlerle okurlarının dikkatini çekmeye, Türkiye'nin önündeki tehlikeye işaret etmeye çalışıyor. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilebilmesiyle 29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyet fiilen sona ermiştir. 28 Ağustos 2007'de ABD tescilli sıfatı ılımlı İslam devleti olan 2. Cumhuriyet dönemi başlamıştır. Adı da Karşı Devrim Cumhuriyeti'dir. Diyeceksiniz ki neden? Abdullah Gül'ün iki nedenden dolayı 1923 Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olamaması gerekiyordu. Olamazdı. Madem ki oldu onun için, 1. Geçmişi dokunulmazlığın kapattığı dosyası ve politik hayatı boyunca dile getirdiği Cumhuriyet karşıtı düşünceler. 2. Eşinin Cumhuriyet'e meydan okuyan İslami militan eylemleri. Bunlara karşın Cumhurbaşkanı olabildiğine göre 1923 Cumhuriyeti içeride ve dışarıda tasarlanmış bir cinayete kurban edilmiştir. Ve karşı devrimin ikinci dönemi resmen başlamıştır. İkinci Cumhuriyet'in bir ılımlı İslam devletine dönüşmesini hep birlikte göreceğiz. İşte o zaman demokrasisiz bir cumhuriyetin nasıl bir cehennem olduğuna yaşayarak tanık olacağız. İnce, Gül'ün seçilmesinin 1923 Cumhuriyeti'nin sona ermesi anlamına geldiğini belirtiyor. Bundan sonraki süreçte 2. Cumhuriyet'in de demokrasi dışı bir ılımlı İslam devletine dönüşmesi aşamasının başladığını söylüyor. Acaba çok mu haksız? Bu sorunun yanıtını yine Profesör Şerif Mardin'e dönerek vermeye çalışalım. Profesör Şerif Mardin'in mahalle baskısı diyerek ifade ettiği kavramı daha önce açıklamıştım. Bu kavramın üzerinde özellikle durmamın iki önemli nedeni var. Birincisi, Mardin bugüne kadar yaptığı araştırmalarda, yazdığı kitaplarda Saidi Nursi ve Nurculuk olayını İslam'ın modernleştirilmesi bağlamında ele almış ve tarikatları devletle halk arasındaki ilişki boşluğunu dolduran sivil toplum kuruluşu benzeri işlev gören cemaatler olarak tanımlamıştı. Üniversitelerdeki türban yasağına karşıdır. Tabii bu yaklaşımıyla Mardin her türlü din karşıtlığı, İslam'a karşı ön yargılı olma suçlamalarının dışında kalıyor, nesnelliğinden, objektifliğinden kuşku duyulmuyor. İkinci neden, AKP iktidarını seçimleri kazanır kazanmaz, sanki Türkiye'nin başka ivedi sorunu yokmuş gibi yeni bir anayasa taslağını devreye sokması ve üstelik de bu taslakla demokratik ve laik düzenin altını iyice oyarak sistemi dinci oligarşiye dönüştürmek istediği kuşkularını güçlendirecek önerilerde bulunması. Yani Mardin'in söyledikleri hem bugüne kadarki yaklaşımı ve kimliğinden hem de gündemi tam yakalamış olmasından dolayı önem kazandı. Çok satışlı gazetelerin haklı olarak önem verdiği Mardin'in bu yaklaşımında gözden kaçırılan bir nokta var. Mardin mahalle baskısı ile mahalle İslamını eş anlamlı kullanıyor ve bunları Ebu Lula Mardin'in ham, sofu ve batının fundamentalist kavramlarıyla açıklıyor. Yani söz konusu olan baskı normal bir grup baskısı, normal bir etkileşim değil. Din ile toplum ve birey arasındaki olağan bir ilişkiden söz etmiyor Mardin. Mardin'in ham, sofu ve fundamentalist kavramlarıyla eşdeğer tuttuğu bu baskı, radikal, kökten dinci, bağnaz, cahil, ilkel, şeriatçı, acımasız, siyasetle bütünleşmiş, gerçek İslam'dan uzak, çağdaşlığa, insan haklarına, demokrasiye aykırı özel bir baskı. Zaten tehlikesi de burada. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "Türkiye Malezya olmaz." Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "kadınlar korkmasın" diyerek topluma güvence vermeye ve korkuları, kaygıları yatıştırmaya çalışmaları bu tehlikenin büyüklüğünü ve yakınlığını belirtiyor. Mardin bir şeyi daha vurguluyordu. Mahalle havası dediğimiz şeyin bu İslami alt çevrelerle yeni bir şekil almış olduğuna inanıyorum. Bu yeni şekil AKP'yi döver. Demek istiyorum ki eğer böyle bir hava gelişirse AKP ona biat etmek zorunda kalabilir. Bu uyarısı tehlikenin yakınlığı, büyüklüğü ve açıklığı karşısında iktidarın da güçsüz ve çaresiz kalabileceğini belirtiyor. Tarihin ve siyasal olayların bize öğrettiği bir genel ilkeyi sevgili okurlarımı anımsatmak istiyorum. Terör ya da din gibi araçları siyasette kullanan iktidarlar sonunda bu her iki aracın da denetimini ellerinden kaçırıp onlara teslim olur. Tarih bunun sayısız örnekleri ve bu nedenle yaşanmış pek çok kanlı felaketle doludur. Türkiye İran'a dönüşür mü? Türkiye'deki dinci oligarşi veya moda adıyla şeriat devleti tehlikesine işaret etmek isteyenler genellikle İran'da olup bitenleri örnek gösterir. Bildiğiniz gibi İran'da da bizdeki gibi bazı solcular Şah'a karşı dincilerle ittifak yapmışlar, ihtilali birlikte gerçekleştirmişlerdi. Yaklaşık bir yıl kadar İran'ın Komünist Partisi TUDEH'de yönetime katılmış fakat bu dönemin sonunda solcular kanlı bir biçimde İslamcılar tarafından tasfiye edilmişlerdi. Dinci oligarşiden kaçan İranlılar tarafından Türklere yapılan bir uyarıda, "Bir gülün gözünüzün önünde her gün büyüdüğünü, açtığını zor fark edersiniz. Bir gün bakarsınız ki kocaman olmuş. İran'da da İslamcı hareket böyle gelişti" denmiştir. Türkiye'deki dinci oligarşi oluşumları ile İran deneyimi arasında benzerlikler var mı? Türkiye bir gün İran'a dönüşebilir mi? Bu soruların yanıtlarını Soner Yalçın da arıyor. 23 Eylül 2007 tarihli Hürriyet gazetesinde "İran'a şeriat, demokrasi ve özgürlük vaatleriyle geldi" başlığıyla şöyle yazıyordu. AKP'nin anayasa tasarısı hazırlıkları Türkiye'nin bir saklı gündeminin doğmasına neden oldu. Darbe mi, şeriat mı? İşte Türkiye'nin gizli gündemi bu soru. Herkes bunu tartışıyor. Ne rastlantı? Yıllar önce İslam devriminden önce benzer soru İran'ın da gündemindeydi. İranlı solcular, demokratlar, liberaller ve milliyetçiler bu soruyu tartışıyordu. Darbeye karşı çıkıyorlardı. Gelin İran'ın İslam devrimi öncesi ve sonrası günlerine gidelim. Bir de mahalle baskısı var mıymış görelim. Merhaba, benim adım Bahman Nirumand. İranlı bir gazeteci yazarım. Şah'ın devrilmesinde aktif rol oynayanlardanım. Ve aynı zamanda mollaların demokrasi ve özgürlük getireceğine inanan milyonlarca solcu, demokrat, liberal ve milliyetçi insandan biriyim. Evet, Hümeyni yeryüzünde cenneti vaat etti bize. Demokrasi gelecek, kimse fikirleri ve siyasal görüşleri yüzünden tutuklanmayacak, işkence yapılmayacak, kadınlara eşit haklar verilecek, giyim serbest olacaktı. Şah'ı devirdikten sonra mollaların camiye geri döneceklerinden emindik. Devleti yönetecek durumda olduklarına inanmıyorduk. Yanıldık. Kitaplardan ezberlediğimiz cümleleri, içi boş kavramları birbirimize söyleyip duruyorduk. Üzerinde durmadık. Her şey 14 Ocak 1979 tarihinde değişti. Şah İran'ı terk etti. Ardından İran tarihinin en büyük yürüyüşü Tahran'da yapıldı. Sansür, yasak yoktu, istediğimiz gibi bağırıyorduk. Fakat mitingde ilk dikkatimi çeken kim liberal, musaddık ya da solcu şehitlerin resimlerini taşıyor ise mollalarca dövülüyordu. Pek üzerinde durmadık bu olayın. Hele bir kurtlarını döksünler, sonra sakinleşirler diye düşündük. Ertesi gün gazetede bir hırsızın genç mollalar tarafından yakalanıp adına İslam Mahkemesi denilen bir mahalli heyet tarafından 35 kampçı cezasına çarptırıldığı haberini okuduk. Haberi ciddiye almadık. 3-5 sapsızın işi dedik. Bu arada bira şarap fabrikalarının yakılması, sinemaların tahrip edilip filmlerin sokaklara atılması gibi olayların üzerinde hiç durmadık. Ufak tefek şeylerin toplumun demokrasi ve ulusal bağımsızlık yolundaki çabaları etkilemesini istemiyorduk. Biz bunları söylerken mollalar tarafından kadın ve erkeklerin yan yana yüzemeyecekleri, okullarda aynı sınıflarda olamayacakları, birlikte spor yapamayacakları gibi gerici kararlar ardı ardına alınmaya başlandı. Müslüman kadınların yanında orospuların yeri yoktur denilerek kadınlara örtünme zorunluluğu getirildi. Özellikle üniversitelerde bu yüzden çatışmalar çıktı. Bu çatışmalardan rahatsız olduk. Kadın sorununun güncelleşip ön plana geçmesini istemiyorduk. Asıl mücadele emperyalizme ve kapitalizme karşı verilmelidir diyorduk. Kadın sorunu bir yan çelişkiydi ama çelişki sömürüydü. Kadının giyim sorunu emperyalizme karşı verilen mücadeleyi baltalamamalıydı. Peçesiz, başörtüsüz sokağa çıkan kadınlar artık açıkça gözümüzün önünde dövülüyordu. Bazı kadınların yüzüne kezzap atılıyordu. Biz ise hala büyük laflar ediyorduk. Bu tür olayları devrimin kaçınılmaz sancıları olarak görüp umursamıyorduk. İttifak, eylem birliği gibi terimlerin peşinden koşup duruyorduk. Geçiş sancıları sandık. Hümeyni bütün sorunlarımızın sebebi cemiyetimizdeki ahlaksızlıklardır. Bunların kökünü kazımalıyız diyor. Genç mollalar terör estiriyordu. Kitap evleri yağmalanıyor, gazete bayileri ateşe veriliyordu. Şiraz'da İslam mahkemesi eşcinsel ve fahişe olduğu gerekçesiyle 4 kişiyi idam ediyordu. Benzer olay Tahran'da da gerçekleşiyor, 3 fahişe ve 3 eşcinsel kurşuna diziliyordu. Sesleri ve görüntüleriyle erkekleri tahrik ettikleri için kadın spikerler televizyondan kovuluyor, uyuşturucu olarak görülen müzik yasaklanıyordu. Alkol içen kırbaç cezasına çarptırılıyordu. Şimdi düşünüyorum da insan zamanla her türlü aşağılanmaya alışıyor galiba. Hiçbirini görmüyorduk, basma kalıp analizlerimizin doğru olduğuna o kadar inanıyorduk ki. Oysa toplum hızla dincileştiriliyordu. Alınan her kararda tamam bu sonuncusu diyorduk ama arkası hep geliyordu. Kızların evlenme yaşı 18'den 13'e düşürüldü. Parfüm, ruj, saç boyası, mücevher gibi kadın malzemelerinin yurda girişi yasaklandı. Kadın çamaşırı satan mağazaların vitrinlerine sütyen, kombinezon vesaire koymasına bile izin yoktu. Kamu dairelerinde kadın memurlara tesettüre girme emri çıkarıldı. Aslında birçok aydın kadının üye olduğu kadın dernekleri vardı. Onlar kendi küçük çevrelerinde hamilelik tatilinin uzatılması, eşit işe eşit ücret gibi talepleri tartışıyorlardı. Biz aydınlar hep aynı düşüncedeydik. Demokrasi ve özgürlüğe geçiş sancılarıydı bu tür vakalar. Abartmaya gerek yoktu. Hepimiz ana çelişki üzerinde duruyorduk. Öncelikle dışa bağımlılık ve ekonomik krizden kurtulmalıydık. Referandum oyunu. 3 ay önce Hümeyni, Paris'te komünistler de dahil olmak üzere her görüşün rahatça örgütleneceği bir demokrasiden, özgürlükten bahsederken, şimdi tüm solcu, milliyetçi ve liberalleri İslam düşmanı ilan etmişti. Bu sözler üzerine ilk protestomuzu yaptık, mitingimize 1 milyonu aşkın insan geldi. Mollaların en iyi siyasi stratejileriydi, işlerine gelmediği zaman hemen gündemi değiştiriyorlardı. Referandum meselesini gündeme getirdiler. Halka soracaklardı. İslam Cumhuriyeti'ni istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Kuşkusuz bu bir oyundu. Halkın %65'inin okur yazar olmadığı bir ülkede kim ne anlardı Cumhuriyet'ten? Yapılan propaganda belliydi. Dediler ki, İslam'a evet mi, hayır mı diyorsunuz? Biz bu oyunu biliyorduk ama şöyle düşünüyorduk. Önemli olan Cumhuriyet'tir, serbest seçimlerdir, demokratik haklardır, özgürlüklerdir. İslam Cumhuriyeti bunu sağlayacaksa neden karşı çıkalım? Ancak bazı küçük kesimler bu oyuna gelmemek için referandumu boykot ettiler. Sonuçta evet diyen 20 milyon, hayır diyen ise sadece 140 bindi. Mollalar bu referandum sonucunu çok iyi kullandılar. Güya tüm ülke yaptıklarını onaylıyordu. Artık televizyondan sonra basın da ellerine geçmişti. Sanki tüm muhaliflerin sayısı 140 bin kişi gibi gösterdiler. Halbuki 20 milyon içinde bizim oyumuz da vardı. Ama artık bizim sesimizin çıkmasına izin verilmiyordu. Halkı anlayamadık. Mollalar güçlendikçe saldırganlaştılar. Örneğin tirajı 1 milyon olan Liberal Ayendegan gazetesini kapattırdılar. Sıra sonra Keyhan gazetesine geldi. Muhalif yazarların işten çıkarılmasını sağladılar. Tüm bu olanları protesto etmek için mitingler düzenlemeye başladık. Ama iş işten geçmişti artık. İnsanlar yılmıştı, korkuyordu. Özgürlük, demokrasi ve bağımsızlık için ayaklanan halkın bu kadar kısa sürede değişeceğini düşünememiştik. Sanmıştık ki mollaların gerici yasalarına, kurallarına halk karşı çıkacak. Halbuki tersi oldu. Mollalar yasak, sansür getirdikçe arkalarından gidenlerin sayısı arttı. Örtünmek moda oldu. Tüm bunlara gelip geçici bir fırtına diye bakmak ne büyük yanılgıydı. Komünistlerden, solculardan, demokratlardan, milliyetçilerden sonra liberal İslamcılar da zamanla mollaların hedefi oldu. Şah döneminden daha çok insan cezaevlerine konuldu, idam edildi. Milyonlarca insan canını kurtarmak için yurt dışına kaçtı. Kaçanlardan biri de bendim. Umarım bizim hatalarımızdan birileri ders çıkarır. Not: bu metin Bahman Niruman'ın İran kitabından derlenmiştir. Türkiye'nin İran benzerliği çok şaşırtıcı. Önce bir tespit yapalım. Diyorlar ki Türkiye İran'a benzemez. Yanılıyorlar. Bu nedenle gelin önce kısa bir tarih yolculuğu yapalım. 19. yüzyılda İngiltere'nin Osmanlı Devleti gibi İran üzerinde de nüfuzu vardı. İki ülke de tarım ülkesiydi. 20. yüzyıl başında İran 1906, Osmanlı 1908 askerlerin bastırmasıyla iki ülkede de meşrutiyet ilan edildi. Her iki ülke 1920'lerde yeni liderleriyle yönetildi. İran'da Subay Rıza Han Pehlevi, ormancılar ayaklanmasını bastırıp yönetimi devirerek kendini şah ilan etti. Türkiye'nin lideri ise iç ve dış düşmanları yenen Mustafa Kemal Atatürk'tü. Her iki lider de ülkelerinin tarihlerinde görülmedik boyutlarda modernleşme ve reform politikalarını uygulamaya koydu. Ülkelerini eğitim sisteminden hukuk sistemine kadar laikleştirmeye çalıştılar. Kılık kıyafet devrimi yaptılar. Bu reformlara her iki ülkede de karşı çıkan pek olmadı. Sayıları az olmakla birlikte muhalif olanlar da çok ağır cezalara çarptırıldı. İran 1940'ta, Türkiye 1946 yılında parlamenter demokrasiye geçti. İran'da 1951'de, Türkiye'de 1960'da milliyetçi ulusal solcu askerler darbe yaptı. İran'da başta petrol olmak üzere millileştirmeler yaşanırken Türkiye'de dışa açıldı, yabancı sermayeyi kabul etti. CIA İran'daki darbeci Musaddık'ı yıktı. Yerine tekrar Şah Rıza Pehlevi'yi getirdi. Şah bütün partileri kapattı, liderlerini hapsetti. Türkiye 1961'de demokrasiye döndü, seçimler yapıldı. 1960'lı yıllar her iki ülkede de sol, milliyetçi ve İslamcı hareketin ivme kazandığı dönem oldu. Aynı dönemde her iki ülkenin siyasi ve iktisadi olarak dışa bağımlılığı arttı. ABD abi rolündeydi, düşman ise komünizmdi. Her iki ülkede de solcularını ezmek, yok etmek için her yola başvurdu. Devlet güçleri sola karşı diğer güçlerle ittifak yaptı. Sol muhalefetin ezildiği dönemde İslamcı hareketler güçlendi. Yeşil Kuşak Projesi. Burada meseleye daha geniş açıdan bakıp 1970'li yılların son dönemini bir hatırlayalım. Sovyetler Birliği Afganistan'a girmişti. ABD'nin kontrolündeki Şah İran'ı terk etmişti. Türkiye'de büyük bir sol dalga vardı. Soğuk Savaş döneminde siz ABD'nin yerinde olsanız ne yaparsınız? İran'da Sovyetler Birliği yanlısı solculara karşı mollaları desteklediler. Türkiye'de 12 Eylül 1980 askeri darbesini yaptırıp İslamcıları kuvvetlendirerek solu ezdirdiler. ABD Şah'tan umudunu kesince mollaları destekledi. İran'da mollaları yok etmek isteyen askerlerin elini kolunu bağladı. Şah Rıza Pehlevi ölmeden birkaç hafta önce Amerika ve İngiltere yerine muhalefeti yok etmek isteyen askerleri dinleseydim ülkeyi terk etmek zorunda kalmazdım diye açıklama yaptı. ABD Sovyetler Birliği'ni İslam ülkeleriyle kuşatıp içindeki İslamcı halkları ayaklandırarak yıkacağını hesaplıyordu. Bu nedenle İranlı subaylara hep engel oldu. Örneğin Şah gittikten sonra ülkenin başında kalan Sosyal Demokrat Başbakan Bahtiyar, İslam Cumhuriyeti'ne izin vermeyeceğim diyordu. Genelkurmay Başkanı Karabagi Bahtiyar'ı destekliyordu. Bahtiyar ABD ve İngiltere'ye danıştı, tabii ki destek alamadı. Mollalar şanslıydı, dünya siyasal konjonktürü onların lehineydi. Sonunda Hümeyni Tahran'a geldi. Yerleştiği Refah Okulu'nda liberal İslamcı Mehdi Bazargan'ı başbakan ilan ettiğini açıkladı. ABD ve Avrupa bu ılımlı İslamcı atamadan mutlu oldu. Ancak mollalar güçlendikçe iktidara yerleşti. Son hedefleri halkın oylarıyla Cumhurbaşkanı olan liberal Müslüman Beni Sadr idi. Askerler bu kez Beni Sadr'ın imdadına yetiştiler. Darbe yapabileceklerini söylediler. Sadr darbe istemedi ve yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Mollalar iktidara yerleşti, ılımlı İslam istemiyorlardı. Destek esnaftan. İran tarihine bakıldığında mollaların devlete karşı ayaklandığı görülmemişti. Sadece 1963'te Şah mali kaynaklarını yok ettiği için ilk protesto eylemini gerçekleştirmişlerdi. Bu nedenle Hümeyni Türkiye'ye sürgüne gönderilmişti. Durum aslında bizim Nakşibendilere benziyor. Onlar da hep devletin yanında olmuşlardı. Neyse. Türkiye'deki İslami hareketler ile İran'daki mollaları destekleyen güçler arasında benzerlikler var mıydı? Yapısal farklılıklar olsa da taban aynıydı. Mollaların ülke içinde en büyük destekçisi, iç ticaretin 2/3'ünü, ihracatın 1/3'ünü elinde tutan ve geleneksel değerlerin savunucusu pazar esnafıydı. Mollalar ayrıca liberal burjuva çevrelerinden de destek gördü. Bunun sebebi özerklik için harekete geçen Azeri, Kürt, Beluciler gibi etnik unsurların başlarının hemen ezilmesi talebiydi. Ve tabii din adamlarının siyasal örgütlenme gücünün en büyük dayanağı ise cami komiteleriyle girdikleri yoksul mahallelerdi. Camiler cihat birliklerinin hücre evleriydi. Kısa bir süre öncesinin solcu varoş mahallelerinin yoksulları akın akın mollaların arkasında yürüyordu artık. Şimdi tekrar başa dönüp soralım. Türkiye İran'a benziyor mu? Sevgili okurlarım, Soner Yalçın'ın yazısı burada bitiyor. Bilmiyorum, başka bir şey eklemeye gerek var mı? Türkiye Malezya gibi olur mu? Sayfa 281. Türkiye'deki dinci oligarşi oluşumlarının güçlenmesi İran modeli bağlamında tartışılırken gündeme birdenbire Malezya örneği giriverdi. Bunun nedeni ABD'nin eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Holbrooke'un yaptığı bir konuşmaydı. Bu konuşmasında Holbrooke, ABD'nin bütün dünyada radikal siyasal İslam'a karşı ılımlı İslam devleti modelini desteklediğini ama dünyada bunlardan ancak iki tane bulunduğunu belirtiyordu. Verdiği örnekler de Malezya ve Türkiye'ydi. Böylece Türkiye'deki oluşumlar birdenbire Malezya örneği açısından da tartışılmaya başlandı. Kimileri Malezya'nın meşruti bir krallık olduğunu ve federatif bir yapısı bulunduğunu belirterek Türkiye ile Malezya'nın karşılaştırılamayacağını söylüyordu. Oysa sorun Malezya'da yaşayan Müslüman olmayan halk değil, ülkenin Müslüman vatandaşlarının içinde bulundukları rejimin niteliğiydi. Zaten laikliğin de püf noktası bu değil miydi? Asıl laiklik sorunu Müslüman olmayanların değil, Müslüman olduğunu söyleyenlerin nasıl bir yaşam biçimine, bir hukuk ve devlet düzenine bağlı olduklarıydı. Türkiye ile Malezya karşılaştırılmasında ben yine bir yargı belirtmek yerine Malezya'dan izlenimlerini aktaran bir muhabirin tanıklığına başvurmak istiyorum. Muhabir Ezgi Başaran ile fotoğrafçı Sebati Karakurt'un Malezya izlenimleri 25 ve 26 Eylül 2007 tarihlerinde Hürriyet gazetesinde şöyle aktarılıyordu. İki Müslüman avukat Malik İmtiyaz 37 ve Haris bin Muhammed 47 2006'da 11. Madde Hareketi adlı bir sivil hareket başlattı. Hareketin adı Malezya Anayasası'ndaki herkes istediği dini seçmekte ve yaşamakta özgürdür maddesinden esinlenilmiş. Bu maddenin artık uygulanmadığını savunuyor ve Malezya'daki İslamlaşmaya şeriatın anayasanın üstünde tutulmaya başlanmasına karşı 11 sivil toplum kuruluşunu aynı çatı altında buluşturuyorlar. Bütün bunlar yüzünden aynı zamanda Ulusal İnsan Hakları Derneği'nin başkanı da olan Malik İmtiyaz hakkında Ağustos 2006'da İslam'ı aşağılıyor, katli vaciptir yazan posterler Malezya'nın her köşesine dağıtıldı. Fakat o ve arkadaşı Haris bin Muhammed yılmadı. 11. madde hareketi olarak mitingler ve forumlar düzenlemeye çalıştı. Son iki miting polis tarafından engellendi. Artık forum düzenlemeleri de yasak. Şimdilik davamızı internet üzerinden yürütüyoruz. Çünkü başbakan bu sivil hareketten hiç hoşlanmıyor diyor. Malik ve Haris ile Malezya'daki İslamlaşma sürecinde kimlerin rol oynadığını, geçmişini ve geleceğini konuştuk. İşte anlattıkları. İkili hukuk. Malezya'da ikili hukuk sistemi var. Müslümanların evlilik, boşanma, miras gibi medeni konuları şeriat mahkemesinde görüşülür. Gerçi sivil mahkemelerde de 1970'lerin sonundan beri İslam'ı baz alan kurallar ve yasalar hep vardı. Örneğin 3 kez üst üste cuma namazına gitmeyen ya da oruç tutmayan bir Müslüman para cezasına çarptırılır diyordu. Ama bu tamamıyla kağıt üstündeydi, hiç uygulanmıyordu. Çünkü 1980'lerde İngiliz eğitimi görmüş akıllı avukatlar ve hakimler vardı. İslamcı retorik. 1988'de eski başbakan Mahathir bin Muhammed İslam Partisi PAS'ı çok ciddi bir tehdit olarak görmeye başladı. Oylarını onlara kaptıracağını düşündü. Partisinin başına Enver İbrahim'i getirdi ve İslamlaşma trendini başlattı. Biz de iyi Müslümanlarız demek istiyordu. 2001'e geldiğimizde ise Malezya İslam devletidir deyiverdi. Metamorfoz oldu. Son 10 yıl içinde İslam baz alınarak yazılan ve aslında hukukçuların umursamadığı yasalar metamorfoz geçirip küçük böcekler halinde toplum hayatımıza sızdı. Gerçekten uygulanmaya başlandı. 10 yıl önce farklı dinden kişilerin evlenmesinde sorun yoktu. İsteyen din değiştirebiliyordu. Şimdi ise bir Müslümanın bir Budistle evlenmesine, din değiştirmesine imkan yok. Müslümanlar hariç. Malezya Anayasası'nın 11. maddesi şöyle der. Herkes istediği dine inanmakta ve ibadet etmekte özgürdür. Fakat 1999'da Yüksek Mahkeme bu maddedeki herkes kelimesinin anlamını değiştirdi. Herkes ama Müslümanlar hariç. Müslümanlar din değiştirmek istiyorlarsa şeriat mahkemesine gidecek bundan böyle dediler. O yıl din değiştirip bir Hristiyanla evlenmek isteyen Lina Joy'un hüsranla biten hukuk savaşı bunun ilk örneğidir. Hakimler yapıyor. Nüfus kağıdına dini İslam'dır ibaresi eklendi. Müslümanların yaşam biçimini etkileyen konularda sivil mahkemeler bir anda ortadan kayboldu. Yetkiyi şeriat mahkemelerine devretti. Anayasa resmen çarpıtılmaya başlandı. Bazı hakimlerin şöyle dediğini duyuyoruz. Önce Müslümanım, sonra hakim. Yavaş ve derinden. İslamlaşma programı hem devlet hem de başsavcı ve hukuk adamları tarafından yürütülüyor. Yavaş ve derinden, yer altından ilerliyorlar. Anayasa değişmedi ama onu yorumlayanların ve uygulayanların kafa yapısı değişti. Şimdi de toplum hayatına sızdı. Araplaşma yaşanıyor. İslamlaşmanın ötesinde Araplaşma yaşıyoruz. Ahlak polisi daha görünür hale geldi. Hayata müdahale etmeye başladı. Artık türban takmayan Müslüman kadınlar garipseniyor. Geçen sene dini ne olursa olsun kadın polislerin türban takması zorunlu hale geldi. Aslında azınlık ama. Aslına bakarsanız radikal İslamcıların azınlık olduğunu düşünüyorum. Ama sesleri çok gür çıkıyor. Sessiz çoğunluk ise dışlanmamak için onlara uyuyor. Şehirdeki aydınlar İslamcılık asla Malezya'ya hakim olamaz deyip gülüp geçiyorlar. Ama böyle şeyler hız kazandıktan sonra durdurulamıyor. Türban 10 yılda %80'e ulaştı. Ülkenin %50'si Malay, %30'u Çinli, %8'i Hintli. %61'i Müslüman, %19.2'si Budist, %9.1'i Hristiyan, %6.3'ü Hindu. Başkent Kuala Lumpur'da Malezya'nın farklı etnik yapılarının hepsi kendi kimliğini, kültürünü ve dinini yaşıyor. Malezya'da türbanlı kadınların sayısı 10 yıl içinde %10'dan 80'e ulaşmış. Metroda karşılaştığımız genç kız Surini'ye türban takma gerekçesini şöyle açıklıyor. Çünkü normal olan bu, biz Malayların yaptığı böyle, ailem, arkadaşlarım, komşularım hepsi türbanlı. Fakültede bacılar ve erkekler. Üniversite brothers sisters, yani erkek kardeşler ve kız kardeşler diye ikiye ayrılmış. Kütüphanedeki, kantindeki, bilgisayar odasındaki masaların üstünde kimin nereye oturacağı yazıyor. Yani bir kız brothers yazısı yapıştırılmış masaya oturamaz. Üniversitenin girişinde kıyafet kurallarını anlatan büyük bir afiş var. Erkekler gömleği pantolonun içine sokacak, kadınlar türban takıp bol kıyafetler giyecek, ağır makyaj yapmayacak, açık ayakkabı giymeyecek. Oruç polisi. Malezya'da kadın polislerin türban takması zorunlu. Oruç polisi adıyla tüm dünyada haber olan ekip ise polisin dinden sorumlu bir birimi. Oruç tutmayanları ve iftar vaktinden önce Müslümanlara servis veren lokantaları tespit etmekle görevliler. Malezya'daki dini lider AKP'yi örnek alıyormuş. Ezgi Başaran'la Sebahati Karakurt'un röportajı 26 Eylül günü tüyler ürpertici bir konuşmayla devam ediyor. Malezya'nın dini lideri Nick Abdülaziz uyguladığı politikalarda Türkiye'deki AKP iktidarını örnek aldığını belirtmiş. Konuşmanın tümü şöyle. PAS'ın yönettiği Kelantan eyaletinin Kota Baharu kentine gittik. Eyaletin başbakanı ve Malezya'nın dini lideri Nick Abdülaziz ile görüştük. Bizimle çok açık konuştu. Ilımlılık olmaz. Malaylar laiklik taraftarı değildir. Ilımlı İslam kavramını Malezya'da iktidar partisi UMNO çıkardı. Bu İslam'ın özünden kaçmaktır. Ama biz Kelantan eyaletinde İslam'ın bir devlet ideolojisi olabileceğini kanıtladık. Ilımlı olmasına gerek yok. İslam bankaları. Kelantan'da yıllardır uyguladığımız İslami program insanların kendine güvenini ve refah seviyesini arttırdı. İslam bankaları açtık ve Kelantan'daki bütün Müslümanların paralarını buraya yatırmasını zorunlu kıldık. Bu bankada faiz uygulanmaz çünkü faiz haramdır. 3 odalı evler. Yeni bir konut sistemi getirdik. Buna göre mimarlar her eve en az 3 oda yapmak zorunda. Biri ebeveyn için, biri erkek, biri kız çocuk için. Çünkü onların aynı odada kalması İslam'a aykırı. Rehine dükkanları. Üçüncü önemli sistemimiz rehine dükkanları. Örneğin buraya altın bileziğinizi bırakıp karşılığında bir miktar para alıyorsunuz. Paranız olduğunda gelip tekrar bileziğinizi alıyorsunuz. Sigara günahtır. Dördüncü hareketimiz Kelantan'daki sigara fabrikasını kapatmak oldu. Çünkü sigara içmek İslam'a aykırıdır. Türban zorunlu. Beşinci kuralda devlet dairesinde çalışan bütün kadınların türban takması zorunlu. Vatandaşlar için bunu zorunlu kılmadık ama telkinlerde bulunuyoruz. Müslüman olsunlar. Şu anda direkt olarak gayrimüslim olan Çinli ve Hinduların üstünde çalışmıyoruz. Ama ben her hafta vaaz veriyorum. Gayrimüslimlerin cenazelerine katılıyorum. Her yerde İslam'ın güzelliklerini anlatıyorum ki onlar da isteyerek Müslüman olsunlar. İran gibi olmayız. İran'daki İslam yönetimini destekliyorum fakat onlar Şii, biz Sünniyiz, İran gibi olamayız. Bizim finans desteğimiz kişisel bağışlar ve özel şirketlerden gelen bağışlar. Laiklik dine aykırı. Erbakan'ın davetlisi olarak gelip Atatürk Stadyumu'nda konferans vermiştim yıllar önce. Siz ilk Müslüman laik devletsiniz ve bunu Mustafa Kemal Atatürk yaptı. Bana göre Atatürk'ün yaptığı İslam dinine aykırı. İslam devleti laik olamaz. İslam ve politika iç içe olmalıdır. Çünkü Hazreti Muhammed aynı zamanda devlet başkanıydı. AKP'yi örnek alıyorum. Ben burada AKP'nin uyguladığı birçok stratejiyi örnek alıyorum. Yavaş ve derinden ilerliyorlar. Orduyla ve ağabeyle dengeyi kuruyorlar. Kimseyi fazla sinirlendirmiyorlar. Çok iyi düşünülmüş diplomatik bir stratejileri var. Ben onlarınkini Hazreti Muhammed'in diplomasisine benzetiyorum. Tarihi biliyorlar. Müslümanlar ve gayrimüslimler Hudeybiye anlaşmasını imzalarken Hazreti Muhammed ilk önce Bismillahirrahmanirrahim kelimesini kullanmak istemiş. Fakat gayrimüslimler itiraz edince antlaşma Tanrı'nın adıyla diye başlamış. İmzasını da Muhammed Resulallah diye değil, Muhammed olarak atmış. AKP bu tarihi biliyor, çok iyi özümsemiş ve aynı diplomatik yöntemi izliyor. Umarım Türkiye'de AKP sayesinde alevlenen İslam bilinci laikliği yok eder. Evet, bu satırlardan sonra soruyu yineleyelim. Türkiye Malezya olur mu? Karar sizin. Bu bölümü bitirirken mutlaka çok partili demokrasinin niçin kendini koruyamadığına, neden önce liderler oligarşisine dönüştüğüne ve şimdi de neden dinci oligarşiye doğru yol aldığına bakmak gerekir. İran ve Malezya'daki oluşumları değerlendirirken kitabın başında açıkladığım 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti'nin hazırladığı devlet planlama belgesini de anımsamak gerekir. Türkiye'deki dinci mühendislik 1970'lerde resmi belgelere geçmiştir. Yalnız hemen dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Şu anda işleyen rejim gerçek kurum ve kurallarıyla çalışan, demokratik değerleri içselleştirmiş bir topluma ve bu nitelikli bireylere dayalı olarak geliştirilebilseydi, sistemi dinci oligarşiye kaydırmak çok da kolay olmazdı. Ama çok partili sistem önce yağma düzeni haline dönüştürüldü, sonra da liderler oligarşisi rejimi haline aldı. Dolayısıyla bugünkü geçiş gerçek bir demokrasiden dinci oligarşiye doğru bir geçiş değil. Zaten yağmacılıkla yozlaşmış bir düzenden, liderler oligarşisi rejiminden dinci düzene doğru bir geçiştir. Yani toplum ve rejim gerçek bir demokrasiden bir oligarşiye değil, bir oligarşiden öteki oligarşiye kayıyor. Böylece geçiş çok daha olanaklı, çok daha kolay oluyor. Bu noktayı belirledikten sonra asıl toplumsal, ekonomik ve siyasal soruna bakabiliriz. Çok partili düzen neden kendini koruyamadı ve gerçek bir demokrasiye doğru evrimleşeceğine, bir yağma düzenine ve bir liderler oligarşisine dönüştü. Şimdi de bir dinci oligarşiye doğru kayıyor. Türkiye'den başka hiçbir toplumda yağmacı, oligarşik eğilimli dinci politikacılar yok mu? Bu Türkiye'deki politikacılardan kaynaklanan özel bir sorun mu? Sevgili okurlarım, yoz politikacı sorunu Türkiye'ye özgü değil. Demokrasiyle yönetilen bütün ülkelerde yağmacı, oligarşik eğilimde dinci, yoz politikacılar var. Ama bunların hiçbiri uzun dönemde egemenlik kuracak bir biçimde rejime egemen olamıyor. Çünkü toplumu oluşturan bireyler demokratik değerleri içselleştirmiş, sistem böyle defoları uzun dönemde temizliyor. Türkiye'deki sorun bu yozlaştırma eğilimlerinin önünü kesecek demokratik bir bilinç düzeyinin toplumu oluşturan bireylerde yeterince gelişmemiş olmasıdır. Bu bilincin çok daha düşük olduğu 1950'lerdeki ilk yozlaşma tohumları böyle atılabilmiş, sonraları da bu nedenle gelişmiştir. Zaten beni kaygılandıran dinci oligarşiye kayışın tüm düzene egemen olduğu ya da olacağı yargısına yönelten temel neden de budur. Yine de umut etmek istiyorum ki toplumun demokratik bilinci bu sorunu diyalektik etkileşimler sonucu aşacaktır.